Ayrım 47, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 490. Öyle kahpece bir ölüm istemiyorum. İyi geceler Ester, 14. gün gece. Bu akşam kendime bir ziyafet çektim. Evet, aşağıda Pera Palas'ın restoranında. Menüyü de kendim seçtim. Levrek filetosu, sebzeli dana rostosu, hindili Ali Paşa pilavı, sigara böreği, zeytinyağlı enginar, kaymaklı ekmek kadayıfı ve kahve. Üstelik otel müdürü Reşit kardeşimi de davet ettim. Ama masaya oturmadan önce onu katı bir dille uyardım. Bu akşam yemekler benden. Aksi takdirde senin de dostluğumuz bozulur. Kararlı olduğumu anlayınca hiç itiraz etmedi ama sormaktan da geri durmadı. Hayrola şeysi var ağabey, neyi kutluyoruz? Az kalsın veda yemeğim diyecektim ama kendimi tuttum, yalan söyledim. Doğum günüm Reşit, bugün benim doğum günüm. Evet, biliyorum bu doğum günü zımbırtısı ecnebi icadıdır. Ben de böyle işlerden pek haz etmem ama bu defa içimden geldi. İnandı garibim. O zaman şaraplar benden diye hevesle atıldı. Böyle vakitler için sakladığım hususi iki şişe var. Uydurduğum yalan bozulmasın diye kabul ettim. İyi ki de etmişim, enfes bir şaraptı. Ama dur, yine aceleye getirdim yazıyı, yine acemice davrandım. Evet, tekrar kaldığımız yere dönelim. Son yazdıklarımı otelin postanesinden sana yolladıktan sonra Orient Bar'a geçtim. Çünkü orada Mehmet Esat'la buluşacaktım. Hatırlarsan ona bir mesaj yollayarak bazı olaylar cereyan etti, buluşmalıyız. Bu akşam saat 17'de sana geleceğim demiştim. Mesajı yolladığım otel hizmetlisi cevaben bana bir not getirdi, şöyle yazıyordu. Kıymetli kardeşim Şehsuvar, ne yazık ki bizim dükkan bu görüşme için müsait değil. Aynı saatte ben otelin Orient Bar'a geleyim, hürmetler. Daha önce iki kez gittiğim dükkan neden müsait değilmiş diye fazla kafa yormadım. Hem otelde buluşmak benim için daha iyiydi. Orient Bar'a yürürken lobideki koltuklardan birine çökmüş ruh şeyimi gördüm. Mehmet Esad'ın sadık adamı siyah mermerden yapılmış bir heykel gibi gözünü bir noktaya dikmiş, kıpırtısızca efendisini bekliyordu. O kadar dalgın görünüyordu ki fark etmeyeceğini zannetmiştim. Ama önünden geçerken ayağa kalkıp saygıyla selamladı beni. Ben de gülümseyerek karşılık verdim. Loş bir aydınlığa açılan kapıdan içeri girdiğimde Mehmet Esad caddeye bakan geniş pencerenin önündeki masaya kurulmuş konyağını yudumluyordu. Günün bu saatinde oldukça sakin olan barda kendi içine dönmüş, tıpkı adamı Ruşeym gibi düşüncelere dalıp gitmişti. Masanın başına gelinceye kadar fark etmedi beni ama görür görmez anında sıyrıldı dalgınlığından, geniş bir gülümsemeyle doğruldu. ''Ah merhaba Şehsuvar, gel dostum, gel kardeşim.'' Elini sıkarken sordum. ''Çok mu oldu geleli? Keşke haber verseydin, odamdaydım.'' ''Yok yahu yok, yeni geldim sayılır.'' dedi kalender bir sesle. ''Hem hiç şikayetçi değilim.'' Bardağındaki bal rengi içkiyi gösterdi. ''Halis Fransız konyağının tadını çıkarıyordum.'' ''Afiyet olsun.'' Oturmadan önce barmene seslendim. ''Aynısından bir tane de bana.'' Başımı çevirince Mehmet Esad'ın beni süzdüğünü fark ettim. Tıpkı Fuat gibi sorularla doluydu gözleri. Endişeli değil, anlamak isteyen bakışlar. Ama Fuat'tan daha temkinliydi, daha kurnaz. Nasılsın bakalım görüşmeyeli diyeceğim ama daha dün görüştük. Aslında lisanı münasiple neymiş şu mesajında yazdığın olaylar demek istiyordu. Lafı dolandırmanın manası yoktu. Vallahi Mehmet, bazen 24 saatte bile insanın hayatını değiştirecek olaylar olabiliyor. Tabii anlatacaklarım ne kadar mühim ne kadar değil, ona sen karar vereceksin. Artık hislerini saklamaktan vazgeçmişti. Hayırdır inşallah, neler oldu şeysi var, anlat yahu. Fuat'ı buldum diye mırıldandım. Hani geçen gün soruyordun ya şu eski arkadaşımı. Gerginliği azalır gibi oldu. İyi, çok güzel havadis. Konuştunuz mu, ne yapıyormuş? Yalan da söyleyebilirdim ama bu defa bilgi saklamayı tercih ettim. Aslında söyledikleri muallaktı, emin olamadım. Bu işlerin içindesin Mehmet. Ne konuştuğumuzu anlatayım, belki sen daha iyi anlarsın. Ellerini göğsünde kavuşturdu. Tamam, dinliyorum, neler anlattı. Pişmanlık mı duyuyordu yaptıklarından? Omuzlarımı silktim. Yok yahu, ne pişmanlığı. Hiç değişmemiş. Kafa eski kafa. Yani ittihatçılığa devam. Fakat haleti ruhiyesi biraz karışık gibi geldi bana. Tıpkı Fuat'ın bu sabah yaptığı gibi gözlerini yüzüme dikmiş, pür dikkat beni dinliyordu. Ama daha sakindi, daha temkinli. Nasıl yani? Öfkeliydi, çok öfkeli ama yine de kendinden emin değil gibiydi. Hem ölümü göze alabilecek kadar kararlı, hem biz ne yapıyoruz diyebilecek kadar şüphede. Evet, her iki hissi birden yaşıyor gibiydi. Barmenin masamıza yaklaştığını fark edince sustum. Genç adam kadehimi masaya koyup uzaklaşırken kaldığım yerden sözlerimi sürdürdüm. Bana kalırsa Fuat çaresizlik içinde. Bir yanda hatıraları, onun şahsiyetini belirleyen manevi değerleri, bir yanda ise henüz tam olarak tahlil edemediği bu ağır mağlubiyet. Aslında yeni hükümetin bizim fikir ve ideallerimizi savunduğunu anlasa rahatlayacak. Sessizce dinliyordum Mehmet, uzanıp kadehimi aldım. Eh hadi içelim bari eski günlere. Kadehimi onunkine dokundururken dostluğa dedi Mehmet, hiç eskimeyen dostluğa. Dostluk kelimesinin üzerine basa basa mı söylemişti yoksa benim hüsnü kuruntum muydu emin olamadım. Fransız Konya boğazımı yakarak mideme inerken hükümet hakkında ne düşünüyor diye sordu. Suratımı buruşturarak başımı salladım. Hükümet hakkında çok konuşmadık ama Mustafa Kemal'den hiç haz etmiyor. İzmir suikastını düzenleyenlere de çok kızgın. Galiba çıbanın başı olarak reisi cumhuru görüyor. Mesela İsmet Paşa hakkında hiç olumsuz konuşmadı. Mehmet Esad'ın gözlerinin derinliklerine yayılan rahatlamayı fark etmemek mümkün değildi. Elini cebine sokup sigara paketini çıkarttı. Peki tek başına mıymış Fuat? Onunla beraber hareket eden kimse var mıymış? Hala elimde duran kadehi usulca salladım ama yeniden dudaklarıma götürmeden önce arkadaşımın sorusunu cevaplamaktan geri durmadım. Küçük bir grubu var galiba, kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla kendi başlarına kalmışlar. Yani başka ittihatçılarla bir irtibatları olduğunu sanmıyorum. Fakat yeni üyeler bulmanın peşindeler. Daha da mühimi sıkı bir teşkilat kurmayı düşünüyorlar. Benim de kendilerine katılmamı istedi. Kara Kemal'in intikamını almalıymışız filan. Sen ne dedin? Sana söylediklerimin aynısını. Artık bu işleri bıraktığımı, yatağımda ölmek istediğimi. Hayal kırıklığına uğradı tabii. O zaman senden bahsettim. Zaten maziden tanıyor seni. Elbette artık hükümet için çalıştığını açıklamadım. Tıpkı onun gibi senin de kafanın karışık olduğunu anlattım. İsterse ikinizi buluşturabileceğimi söyledim. Aslında reddedeceğini zannediyordum fakat kabul etti. Tek şartı görüşmede benim de olmam. Zavallı beni bir tür emniyet subabı olarak görüyor. Yeniden kadehe uzandım, konyağımdan bir yudum daha aldım. Mehmet de sigarasını yakmış, düşünceli bir tavırla dumanını ardı ardına ciğerlerine çekmeye başlamıştı. Nasıl karşılaştınız Fuat'la? Seni bulması rastlantı değildi herhalde. Mehmet öyle kolayca istenileni yapacak biri değildi. Elbette başına bir iş gelmeyeceğinden emin olmak isteyecekti. Benim vazifem ise onu kuşkularından kurtarmaktı. Rastlantı olur mu diye söylendim. Bu sabah beni görmeye geldi, evet buraya. Biliyorsun Pera Palas'ın müdürü Reşit Bey de Selanikli. Ondan duymuş otelde kaldığımı. Çok olmuştu görüşmeyeli, tam 12 sene. Duraksadım. Say kuzum, sizin haberiniz yok mu Fuat'tan? Devletin istihbarat teşkilatı Fuat gibi şaibeli adamları izlemiyor mu? Bakışlarını kaçırdı, sigarasının külünü tabloya silgelerken izah etmeyi denedi. Aslında takip ediyorduk ama Fuat çok akıllı bir adam, epeydir izini kaybettirmişti. İyi oldu, senin sayende yeniden bağ kurmuş olduk. Sigarasından derin bir nefes daha çekti. Peki senin intiban ne? Fuat samimi mi? Başka bir gayesi olmasın? Çaresizce baktım. Ona sen karar vereceksin Mehmet. Biliyorsun ben paslandım, yıllardır bu işlerle uğraşmıyorum. Vaziyeti bütün açıklığıyla anlattım sana. Ona göre tertibatını alacaksın. Sıkıntıyla soludu. Anladım, anladım. Peki eskiden, yani Harbi Umumi'den önce cemiyetle arası nasıldı Fuat'ın? Berbattı dedim katı bir ifadeyle. Evet, kelimenin tam manasıyla berbattı. Zaten o sebepten cepheye gitmek istemişti. Şerefli bir ölümle bu çileli hayata son vermek için. Neredeyse neşeli bir sesle söylendi. Ama sağa döndü öyle mi? Öyle diye onayladım. Belki de onun için bu kadar mutsuz, onun için bu kadar öfkeli. Kendi kendine mırıldandı. Tıpkı Resneli Niyazi gibi, tıpkı Yakup Cemil gibi. Yazık oldu o insanlara. Çok yazık oldu, boş yere ölüp gittiler. Hele Yakup Cemil, ölümü korkunçtu, aynı zamanda çok da ibret verici. Yüzü kederle kaplanmıştı. Sahiden üzülüyor muydu, yoksa öyle mi görünmek istiyordu? Anlamak güçtü ama konunun ilgisini çektiği bir hakikatti. Kurşuna dizmişler değil mi? Sanki Fuat'ı unutmuş gibiydi. Ne de olsa konuştuğumuz hepimizin ortak mazisiydi. Aslına bakarsam mevzunun değişmesi benim de hoşuma gitmişti. Demek ki son tereddütleri de kalkıyordu Mehmet'in. Evet, kurşuna dizdiler. Kağıthane Köprüsü'nün orada. Gözleri kısıldı, bıyıkları hafifçe titredi. Yanında mıydın yoksa? Kadehimdeki son konyağı da kafaya diktikten sonra giderdim merakını. Yanındaydım. Olayın bütün safhalarını birebir yaşadım. O zamanlar teşkilat-ı mahsusanın idarecilerinden biriydim. Yakup Cemil daha tutuklanır tutuklanmaz gitmiştim yanına. Hatırlar mısın bilmem, 1916 senesinin Temmuz'uydu. Bekir Ağa bölüğüne getirmişlerdi, silahları hala üzerindeydi. Kimse cesaret edip tabancalarını alamamıştı Yakup, Cemil de çok gergindi. Uyumuyor, zehirlenmek kaygısıyla yemek dahi yemiyordu. Öyle kahpece bir ölüm istemiyorum. Olacaksa adam gibi olsun bu iş. Nasıl yaşadıysak öyle ölelim diyordu. Uykusuz geçen iki gecenin sonunda bitkin düşünce askerler üzerine atlayıp silahlarını aldılar. Suçu darbeye teşebbüs ve nazırları öldürmek için suikast planlamaktı. Bu maksadını bizzat kendi ağzından duyanlar olmuştu. Yeni bir Bab-ı Ali baskını düzenleyerek Enver Paşa'yı vurup yerine Mustafa Kemal'i geçirmeyi düşünüyorum dediğini iddia edenler bile vardı. Sanki Yakup Cemil ölmemiş gibi sitemle söylendi Mehmet. Biraz geç kalmış. Enver Bey iktidarı ele geçirmeden yapması lazımdı o işi. Paşalık ünvanına ulaşmadan evvel. Cemiyetin efsane silah şuurunu savunmaya çalıştım. Olayların böyle neticeleneceğini nereden bilsin? O da herkes gibi harbi umumiden galip ayrılacağımıza inanıyordu. Aslında cephede yararlılıklar da göstermişti. İpten kazıktan kurtulmuş mapushane kaçkınlarından 2000 kişilik bir birliğin başında Kafkasya cephesine gitmişti. Bana kalırsa onu bizzat Enver Paşa göndermişti oraya. Yakup Cemil'le başa çıkamayacağını anlayınca payitahttan uzaklaştırmak istemişti. Dediğim gibi bizim serden geçti, cephede kısmi muvaffakiyetle sağladı. Batum ve Ardahan'ın düşmandan temizlenmesinde mühim bir rol oynadı. Ama rahat durmadı, kumandanlarıyla dalaştı, daha da fenası askerlerine çok sert davranmaya başladı. Söylentiler bize kadar geliyordu. Bunlardan en korkuncu yine bir hezimetin ardından 16 askerini kurşuna dizdirmesiydi. Haberde hakikat payı olmalı ki 3. Ordu Kumandanı Mahmut Kamil Paşa olanlara daha fazla tahammül edemeyerek onu Bitlis'e gönderdi. Ama Yakup Cemil orada da rahat durmadı. Sadece askerlere eziyet etmekle kalmadı. Amele taburlarına gençlerini vermek istemeyen Ermenilere de zulmetti. Bu arada Enver Paşa'ya mektuplar yazarak harpte yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunmayı sürdürüyordu. Neticede önce Bağdat'a gönderildi. Ama orada da fevri hareketleriyle askerlerin ölümüne sebep olunca kumandanı Enver Paşa seni payitahta istiyor. Orada vatana daha fazla faydan dokunur diye yalan söyleyerek Yakup Cemil'i İstanbul'a gönderdi. Payitahta gelen Yakup Cemil hakikati anlamakta gecikmedi. Enver Paşa artık ona samimi davranmıyordu. Yine de eski günlerin hatırına mı, yoksa bu deli dolu fedaiyi susturmak amacıyla mı bilinmez, harbiye nezareti onu binbaşılık rütbesiyle ödüllendirdi. Elbette Yakup Cemil bu rütbeyi küçümsedi, onun gözü daha yükseklerdeydi. Neden paşa ya da ordu kumandanı olmuyordu? Teşkilat-ı mahsusaya gelen raporlar arasında Yakup Cemil'in bizzat Enver Paşa'yı tehdit ettiği bilgileri yer alıyordu. İş bununla kalsa belki yine paçayı kurtarırdı. Fakat yeni bir Bab-ı Ali baskını peşinde olduğu haberleri artmaya başlamıştı. Harpteki hezimetten tümüyle Enver Paşa'yı sorumlu tuttuğunu saklamayan Yakup Cemil, hükümete el koyduktan sonra barışı sağlayacağını da hiç çekinmeden ulu orta her yerde anlatıyordu. Farkına varmasa da böylece kendi ölüm hükmünü imzalamış oluyordu ki, 1916 senesinin 13 Temmuz'unda bu sebeplerle tutuklandı. Bekir Ağa bölüğünden silahlar alındıktan sonra yargılandı. Arkadaşlarının bir kısmı sürgüne gönderildi, bir kısmı beraat etti. Yakup Cemil ise idam cezasına çarptırıldı. Talat Paşa idam kararını imzalarken yanındaydım. Bu şart mı diye sordum büyük efendiye. Sürgün ya da hapis cezası kâfi olmaz mı? Talat Paşa iri kara gözlerini yüzüme dikerek kararlı bir sesle mırıldandı. Lüzumsuz merhametin yol açtığı felaketlerde acı çeken masumların çığlıklarını duymak istemiyorum artık. Ardından nazırlık mührünü mektubun altına bastı. Bir sonbahar günü infaz edildi Yakup Cemil. Korkunun zerresi yoktu gözlerinde. Beni görünce kaşlarının altından şöyle bir baktı. Nihayet intikamınızı alacaksınız ha diye söylendi. Nihayet ereceksiniz muradınıza. Üzüntüyle başımı salladım. Bu benim ferdi meselem değil. Siyaset, sadece siyaset. Lafım hoşuna gitmiş olmalı ki kalender bir gülümsemeyle tekrarladı. Öyle beşe su var kardeş, siyaset. Hepsi kahrolası siyaset. Sonra karşısında dikilen askerlere döndü. Ellerindeki tüfekleri ona doğrultmuş olan bu genç adamlar kendi erleriymiş gibi ne duruyorsunuz diye gürledi. Haydi, haydi bakalım elleriniz titremesin, iyi nişan alın. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hükümet korkusu olmazsa muvaffak olamayız. O anda idam mangasının zabiti düdüğü çaldı. Aynı anda 14 tüfek birden patladı. Ama biliyorsun dayanıklı adamdı Yakup, hemen ölmedi. Bir süre can çekişti toprağın üzerinde. Mehmet'in dikkatini dağıtmak için bu mevzuya girmiştim. Ama konuştukça yaşananları hatırladıkça ben de etkilenmiştim. Bu infaz sanki dün olmuş gibi bütün detaylar gözümün önündeydi. Kurşunlarla delik deşik edilmiş kanlar içinde bir beden, gitgide kireç gibi beyazlaşan genişçe bir yüz, kurşun sıktıkları adamın ölüme gittiğine hala inanamayan askerler. Cesur adamdı dedi Mehmet takdir dolu bir sesle. Doğru bir adam mıydı çok tartışılır ama katiyetle cesur bir adamdı. İşte bu sebepten Fuat gibileri kazanmalıyız diyorum. Resneli Niyazi, Yakup Cemil gibi harcanıp gitmelerine engel olmak için. Ama önce onu ikna etmen gerekecek diye taşı gediğine koydum. Sana daha evvel de söylediğim gibi o işi ben yapamam. Bir yolunu bulup senin anlatman lazım. Sigarasından son bir nefes alıp kül tablasında ezdi. Hiç merak etme, o meseleyi ben hallederim. Kendinden emin bir bakış attı bana. Sen de başlarda uzak duruyordun hatırlasana. Ama bak sonunda ikna oldun. Fuat'ı bana getirmen kâfi. Kaşlarımı yukarı kaldırarak ellerimi çaresizce yana açtım. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum Fuat. Sana gelmez çünkü ben de dahil kimseye güvenmiyor. Niye bu sabah baskın verir gibi otelime geldiğini zannediyorsun? Korkuyor, tıpkı benim eski ruh halim gibi. Başına bir iş gelmesinden kaygılanıyor. Mehmet'in hiç hoşuna gitmemişti bu durum. Nasıl buluşacağız peki diye adeta azarladı. Görüşmeyecek mi bizimle? Görüşecek ama onun istediği yerde. Yarın buluşabiliriz tabii sana uyarsa. Ferah tiyatrosunu biliyorsun. Orası tadilatta. Anladığım kadarıyla tadilatı yapanlarla irtibatı var Fuat'ın. Sabah 11'de bizi bekliyor. Sen gelmezsen ben tek başıma gideceğim. Ona da öyle söyledim. Ben gelirim ama Mehmet Esat için söz veremem dedim. Gözleri yüzümde bir süre öylece kaldı. Dert değil dedi. Sonra boş vermiş bir sesle. Yarın birlikte gideriz. Sabah ben seni alırım otelden. Hislerimi belli etmemek için barmene döndüm. Bize iki konyak daha diye seslendim. Yok yok teşekkür ederim diye itiraz etti Mehmet. Ben kalkacağım şeysi var. Başka birine sözüm var. Evet Mehmet Esad'ı böyle uğurladım. Kendimi eski bir arkadaşa tuzak kurmuş gibi hissetmiyordum. Çünkü yarın neler olacağından tam emin değildim. En az Fuat'la Mehmet kadar ben de tehlike altındaydım. Belki de yanılıyordum. Belki de hiçbir mesele çıkmayacak, dostça bir anlaşma sağlanacaktı Ferah Tiyatrosu'nda. Ama tahminlerim doğru çıkarsa o vakit hakiki bir patırtıya hazır olmam gerekiyordu. İşte bu yüzden akşam yemeğini bir ziyafete çevirmeyi düşündüm. Reşit'in bana katılması da iyi oldu. Başıma bir iş gelirse bunun bir nevi teşekkür yemeği olduğunu anlayacaktı. Geç saatlere kadar oturduk, Selanik'i konuştuk, sokaklarını, caddelerini, meydanlarını... Denizin İstanbul'dan daha değişik koktuğunu, çocukluğumuzu, evde yapılan yemekleri, okulumuzu, mezarları, orada kalan ailelerimizi. Restoranda bizden başka kimsenin kalmamasını fırsat bilen Reşit dayanamayıp bir de türkü patlattı sonunda. Selanik, Selanik, viran olasın, taşını toprağa ağacını seller alasın, sen de benim gibi yarsız kalasın. Aman ölüm, zalim ölüm, 3 gün ara ver. Al başımdan bu sevdayı, götür yâre ver. İşte yine odamdayım. Koca iki şişe şarabı devirmemize rağmen en küçük bir ağırlık yok kafamda. Olsa da fark etmez, sana yazmak zorundayım. Bu benim son mektubum olabilir, son fırsatım. Hikayemi tamamlamalı, son sözümü söylemeliyim. Evet, bunun için hiç zorlanmayacağım. Çünkü 1906 senesinde kaderimin yol ayrımında beni bambaşka bir mecraya sürükleyen o cemiyetin bitişini anlatacağım sana. 20 senelik bir serüvenin hazin finalini, büyük umutlarla tutuşturulan isyan ateşinin ağır ağır sönüşünü, tarih için küçücük bir an, bizim için koca bir ömür, kimilerimiz için zindan, işkence, sürgün, hatta ölüm, kimilerimiz için dev zaferler, kimilerimiz için utanç verici mağlubiyetler, kimilerimiz için destansı kahramanlıklar, kimilerimiz için rezil ihanetler, kepazelikler, unutulmaz aşklar, büyük fedakarlıklar, derin ızdıraplar. Ve netice, paramparça olmuş bir cihan, paramparça olmuş bir vatan, paramparça olmuş hayatlar. 2 Kasım 1918, adeta yaz sonundan kalma ılık bir gece evdeyim. Akşam yemeğini bitirmiş Madame Melina'nın yapacağı kahveyi bekliyordum. Bahçede yaprakları çoktan dökülmüş erik ağacının altındaki tahta masada. Günün yorgunluğu çökmüştü üzerime. Bütün gün cemiyetin kongresindeydim. Rahmetli Cezmi Kenan'la birlikte gitmiştik Pembe Köşk'teki son kongreye. Hazindi, tek kelimeyle hazin. İnsanlar gibi teşkilatların da ruhu olduğunu o gün anladım. Hepimizin coşkusuyla ya da yıkımıyla hususiyet kazanan bir ruh. Bundan seneler önce Selanik'te bütün millet nasıl ki aynı coşkuyu, aynı hürriyeti, aynı ortak sevinci hissettikse, bugün tam aksi duygular esir almıştı bizi. Aynı hayal kırıklığını, aynı hezimeti, aynı derin ızdırabı hissediyorduk. İttihat ve Terakki'nin birçok kongresine katılmıştım. Cemiyetimizin düşmanı hükümetlerin bütün kuvvetiyle üzerimize geldiği o baskı devirlerinde bile böyle bir bozgun havası yoktu üzerimizde. Bunu anlamak için kürsüde konuşan Talat Paşa'ya şöyle bir bakmak kâfiydi. Güya metin görünmeye çalışıyor, güya imanı hiç sarsılmamış gibi dimdik duruyordu. Ama cemiyetin son günlerini anlatırken sesi titremeye başlamış, gözyaşlarını tutamamıştı. Belki de bu sebepten konuşmasını daha fazla uzatmamış, İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisinden istifa ediyoruz, idareyi yüce kongreye bırakıyoruz diyerek bitirmişti sözlerini. 16 gün önce kurulan Ahmet İzzet Paşa hükümetiyle sadaretten uzaklaşmıştı. Şimdi cemiyetin liderliğinden de kendi rızasıyla ayrılıyordu. Derin bir ızdırap kaplamıştı yüreğimi ama yanımda oturan Cezmi Kenan öfkeyle gürlemişti. ''Hata yapıyorlar, istifa etmemeleri lazım, hükümeti de bırakmamalılardı. Vahdettin'in istediği de bu, şimdi işgal kuvvetleriyle birlikte hepimizin canına okuyacaklar. Böyle olmaz, lüzum ederse tekrar silaha sarılmalıyız.'' Keşke o kadar kolay olsaydı, keşke tekrar silaha sarılmakla halledebilseydik meseleleri. Ama artık o günler çok gerilerde kalmıştı. Artık çok daha kötü bir vaziyetin içindeydik. Kongrede bulunan cemiyet üyelerinin çoğu gibi benim aklımı da kurcalayan soru aynıydı. Şimdi ne olacak? Talat Paşa'nın ardından başkaları da söz aldı elbette. Hem de ne konuşmalar, havada uçuşan fikirler, ateşli tartışmalar, mangalda kül bırakmamalar. Ama kimse, hem de hiç kimse, şimdi ne olacak sorusunun cevabını veremiyordu. Oysa harbi umumide yenilmiştik. Silahlarımız susmuş, bayraklarımız yere düşmüştü. Vatan ve millet düşmanın insafına bırakılmıştı. Tehlike kapıdaydı. İşgal kuvvetlerinin payitahta gelmesi an meselesiydi. Moral olarak yıkılmış bir halde dönmüştüm Beşiktaş'a. Ama evde güzel bir sürpriz bekliyordu beni. Madame Melina'nın uzaktan akrabası olan balıkçı Niko 2 kofana getirmişti. Her gün yediğimiz kara vesika ekmeğinden sonra hakiki bir şölendi bu. 2 derya kuzusunu mangal ateşinde büyük bir maharetle pişirmişti sevgili ev sahibem. Yanına da komşumuz Hacı İlyas'ın bostanından gelen roka, yeşil soğanla yapılan salatayı eklemiş, bir de kara günler için saklanan okunmuş şarabı görünce ferahlar gibi olmuştu gönlüm. Ne demişler? Bir günün beyliği beylik. Karnımız doyup o tatlı rehavet üzerimize çökerken açık pencereden içeri dolan ılık gecenin çağrısına daha fazla direnemeyerek bahçeye atmıştım kendimi. Nohutla yapılan sahte kahvelerimizi bahçede erik ağacının altındaki tahta masada içecektim ki kapının önünde duran bir otomobil sesiyle dikkat kesildim. Kimdi acaba akşamın bu vaktinde gelen münasebetsiz? Başımı uzatıp ahşap kapının önünü görmeye çalışırken bir gölge süzüldü bahçeye. Korkuyla doğruldum. Gölge karanlıktan kurtulunca Talat Bey'in yaveri Ömer Bey'in solgun yüzü çıktı ortaya. ''Hayrola Ömer Bey'' diye mırıldandım. ''Kötü bir havadis yok inşallah.'' ''Yok yok, Talat Paşa sizi görmek istiyor.'' Ne demek istediğini tam anlamamıştım. ''Yarın mı?'' Kati bir ifadeyle başını salladı. ''Hayır Şehsuvar Bey, şimdi derhal gitmemiz gerek.'' Lüzumsuz bir meraka kapıldım. ''Ayasofya'ya mı gideceğiz?'' ''Hayır, Talat Paşa evde değil, Arnavutköy'e gideceğiz. İhsan Namık Bey'in evine.'' Büyük Efendi'nin itimat ettiği hamiyetperver kişilerden de İhsan Namık. İyi de gecenin bu vaktinde onun evinde ne işi vardı? Acaba işgal kuvvetleri mi geliyordu? Bu sabah Cezmi Kenan'ın kongrede söylediği gibi bir milli mukavemet hareketi mi başlatacaktık? Mühim olaylar vuku buluyordu ama muhtemelen Ömer de olan bitenden bir haberdi ya da teferruata girmek istemiyordu. ''Hadi gidelim o zaman.'' diyerek toparlanıyordum ki Madame Melina'yı fark ettim. Elinde tepsiyle merdivenlerden inmeye başlamıştı bile. Yanına yaklaştım, fincanı kapıp aceleyle ardı ardına iki yudum aldım. ''Kusura bakmayın, gitmem lazım Madame Melina.'' dedim fincanı tekrar tepsiye koyarken. ''Dönünce yenisini yaparsınız artık.'' Telaşla seslendi arkamdan zavallı kadıncağız. ''Kötü bir şey yok değil mi?'' ''Merak etmeyin.'' dedim cümle kapısına yönelirken. ''Birazdan dönerim.'' Otomobile binince Ömer Bey şoförün omzuna dokundu. ''Haydi Şakir gidelim ama gelirken yaptığımız gibi gözün arkada olsun. Şüpheli bir vaziyet hissedersen haber ver.'' ''Neler oluyor?'' dercesine baktığımı görünce ''Tedbir'' diye mırıldandı. ''Sadece tedbir.'' Allah'tan kimse peşimize takılmadı da kısa yolculuğumuz sakin geçti. Otomobilde hiç konuşmadık Ömer Bey'le ama Arnavutköy'e varıncaya kadar zihnimde birbirinden karamsar fikirler uçuşup durdu. İhsan Namık Bey'in yalısından içeri adım atar atmaz anladım olup biteni. Giriş katında bir masada oturuyorlardı. Yemek çoktan bitmiş olmalıydı. Hazin bir hali vardı odanın. Neden öyleydi önce anlayamamıştım. Oysa Talat Paşa genç kayınbiraderi hayretiyle yan yana oturmuş sohbet ediyor, ev sahibi İhsan Namık Bey ortalıkta dört dönüyordu. Yani hayat normal akışında gibiydi. Odanın köşesinde duran valizleri görünce anladım. Odadaki herkesin bakışlarına, davranışlarına sinen o kederin sebebini. Gidiyordu. Evet, ansızın verilmiş bir kararla bizi bir başımıza bırakıp gidiyordu Büyük Efendi. Önce tepki duydum. Sormadan etmeden, fikrimizi almadan nasıl giderdi? Ama Talat Paşa'nın yüzündeki o mahcup ifadeyi görünce değişmeye başladı kanaatim. ''Kusura bakma Şehsuvar.'' diyerek ayağa kalkmıştı Büyük Efendi. ''Gecenin bu vakti ta buralara kadar getirdik seni. Lüzumlu olmasa çağırmazdım. Gel otur şöyle yanıma.'' Gösterdiği iskemleye çökerken hayreti başımla selamladım. Büyük Efendi lafı dolandırmadı. ''Biz gidiyoruz Şehsuvar, cemiyetin önemli idarecileri, evet bu gece. Evet ayrılıyoruz payitahttan, başka çaremiz kalmadı. Gidiyoruz ama bu bir kaçış değil.'' Aslında sormamam icap ederdi ama olaylar o kadar süratli gelişmiş ve ben öylesine şaşkındım ki o umut dolu sözcükler adeta kendiliğinden döküldü dudaklarımdan. ''Anadolu'ya mı geçiyorsunuz?'' Duraksadı. Hayır, yurt dışına gidiyordu. Ne düşündüğümü anlamıştı. Sonra mahcubiyeti biraz da arttı. ''Sonra o da olur inşallah.'' dedi bakışlarını kaçırarak. ''Ama evvela vaziyetin nasıl bir hal alacağını görmemiz lazım. Neler olacak, neler bitecek bir anlayalım. Sen de takdir edersin ki şartlar ortaya çıkmadan yeni bir strateji belirlemek doğru olmaz. En mühimi işgal meselesi. Eğer korkulan olmazsa derhal geri döneceğiz. Kendi vatanımızın mahkemelerinden çekinecek değiliz.'' Anlatılanları sessizce dinlemem, hiç soru sormamam Talat Paşa'yı biraz rahatlatmış olmalı ki. ''Seni çağırmamın iki sebebi var.'' diye devam etti konuşmasına. ''İlki onca sene birlikte çalıştık. Vatan toprağından ayrıldığımı başkalarından değil, benden öğrenmeni istedim. İkincisi ise senden bir ricam var. Zevcem Hayriye Hanım'a, aile efradına elinden geldiğince göz kulak olmanı istiyorum. Hayriye Hanım cesurdur, beceriklidir. Lakin önümüzde kötü günler var. Eğer olur da sana ihtiyaç duyarlarsa...'' Daha fazla söyletmedim. Hiç merak etmeyin efendim. Kendi ailemmiş gibi alakadar olurum onlarla. Minnettar gülümsedi. Biliyorum Şehzuvar, sen her zaman vefalı bir dost oldun. Derinden bir iç geçirdi. Bakışları pencerenin dışına usulca kıpırdanan karanlık denize takıldı. Neler gördük biz, neler atlattık. Elbette bu günler de geçer, geriye sadece hatıralar kalır. Bakışları tekrar bana döndü. Seninle ilgili hep iyi şeyler hatırlayacağım Şehzuvar. Umarım sen de beni öyle hatırlarsın. Boğazımın düğümlendiğini hissettim. Elbette öyle hatırlayacağım efendim dedim kendimi tutarak. Başka türlüsü mümkün mü? Zannederim onun da gözleri dolmuştu. Bakışlarını kaçırarak birden ayağa kalktı. Hadi seni de daha fazla tutmayalım. Sokaklar tekin değil. Daha fazla geç kalma. Ben de doğruldum ama ihtiyacınız varsa kalayım diye teklif ettim. Emniyetinizi almak için diyorum. Aşina oldum. Rahat gülümseme yayıldı yüzüne. O mesele halledildi. Geniş kollarını açtı. Gel bir sarılayım sana aziz kardeşim. Kim bilir bir daha ne zaman görüşürüz. Hiçbir zaman görüşmeyecektik. Belki o da tahmin ediyordu bunu. O yüzden sımsıkı sarıldı bana. O anda anladım ki sadece bir teşkilat lideri değildi Talat Paşa benim için. Onu ölmüş babamın yerine koymuştum. Ona da tıpkı babama hissettiğim gibi saygıyla karışık bir sevgi beslemiştim. Kaderin cilvesine bakın ki şu an o da tıpkı babam gibi sürgüne gidiyordu. Talat Paşa ayrılıyoruz dediğinde kendi adıma endişeye kapılmadım ki aslında kapılmam lüzum ederdi. Çünkü İttihat ve Terakki'nin mimli adamlarından biriydim. Vahdettin'in polisleri ve işgal kuvvetlerinin peşime düşmemesi imkansızdı. Öyle de oldu. 2 sene boyunca işgalcilere karşı dövüştükten sonra İngiliz işgal kuvvetleri tarafından tutuklanacak, işkence görecek, 2 sene Malta'da sürgün kalacaktım. Büyük Efendi ile vedalaşırken elbette çok üzüldüm. Ama liderlerimiz kendi canlarını kurtarmak için bizi bırakıp kaçıyor diye düşünmedim. Hakikatte bu değildi zaten. Nitekim üçünün de akıbeti korkunç olacaktı. Evet, İttihat ve Terakki'nin güçlü liderleri Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa İstinye Limanı'ndaki Alman denizaltısına binerek gizlice ülkeden ayrılışlarının üzerinden daha 4 yıl geçmeden gittikleri ülkelerde vurularak öldürüleceklerdi. O gece Arnavutköy'den eve dönerken başka bir hakikati fark ettim. Talat Bey'in gidişi de tıpkı Abdülhamit'in ölümü gibi bir simgeydi. Artık bizim devrimizin kapandığını gösteren bir simge. Evet bu sabah başlayan son kongremiz değil ama bizzat tarihin kendisi hakkımızda kat'i kararını vermiş ve acımasız mührünü basmıştı. Bu meşhum geceden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti hükümsüzdü. 47. Aylamın sonu. Sayfa 504.